Budala, Dostoyevski.
Ayrım 68.
Neyi anladı? Onu artık sevmediğimi, yalnızca acıdığımı. Nereden biliyorsunuz? Belki de karşıda o tüccar bozuntusuna gerçekten abayı yakmıştır. Hayır, hayır biliyorum ben. Onunla alay ediyordu yalnızca. Sizinle hiç alay etmedi mi? Hayır. Kızınca gülerdi. O öfke anlarında neler söylemedi bana. Sonradan pişman olurdu. Hatırlatmayın, hatırlatmayın bana bunları. Prens yüzünü elleriyle örttü. Bana her gün mektup yazdığını biliyor musunuz? Prens merakla bağırdı. Demek doğruymuş. Duydum da inanmak istememiştim. Aglaya ürkek bir tavırla, kimden duydunuz diye sordu. Dün Rogojin söyledi. Gerçi pek açıkça değil ama. Dün mü, dün sabah mı? Dün ne zaman, müzikten önce mi, sonra mı? Sonra, gece saat 12 sularında. Ya, demek ki Rogojin... Bu mektuplarda bana neler yazdığını biliyor musunuz? Artık hiçbir şeye şaşacak değilim. Deli o, deli o. İşte mektuplar. Aglaya cebinden zarf içinde 3 mektup çıkardı. Tam bir haftadır sizinle evlenmem için yalvarıyor, beni kandırmaya çalışıyor. Deli olmasına deli ama kafası çalışıyor. Dediğiniz doğru, benden zeki, bana aşık olduğunu, her gün uzaktan da olsa beni görmek için fırsatlar aradığını yazıyor. Beni sevdiğinizi, bunun çoktandır farkına vardığını ve hakkımda onunla konuştuğunuzu yazıyor. Sizi mutlu görmek istiyormuş. Bunu da ancak ben sağlayabilirmişim. Öyle garip yazıyor ki, mektuplarını kimseye göstermedim, sizi bekledim. Bundan çıkarabildiğiniz bir anlam, sezinlediğiniz bir şeyler var mı? Bu deliliktir, düpedüz delilik. Prensin dudakları titriyordu. Ağlıyor musunuz yoksa? Hayır Aglaya, ağlamıyorum. Peki ne yapayım ben? Yol göstersenize, kabul edemem bu mektupları. Yalvarırım size ona ilişmeyin, size bir daha yazmaması için elimden geleni yapacağım. Öyleyse siz de kalpsizin birisiniz. Onun bana değil, size aşık olduğunu fark etmiyor musunuz? Sizi, yalnız sizi seviyor. Onun her şeyini fark ettiğinizde bir bu mu gözünüzden kaçtı? Bu mektupların tek anlamı kıskançlıktır. Hatta daha da ötesi. Onun gerçekten Rogojin'le evleneceğini mi sanıyorsunuz? Bizim evlendiğimizin ertesi günü vurur kendini. Prens titredi. Kalbi duracak gibi oldu. Aglaya'ya şaşkın bir yüzle bakıyordu. Bu çocuğun nicedir kadınlaştığını kabul etmek zoruna gidiyordu. Tanrı bilir, ona huzurunu, mutluluğunu kazandırmak için hayatımı vermeye hazırım. Ama onu sevemem artık, bunu kendisi de bilir. O halde kendinizi feda edin, yaraşır bu size. Sizin büyük bir iyilikçi olduğunuzu hep biliyoruz. Hem de bana Aglaya demeyin. Demin de yalnızca Aglaya dediniz. Onu diriltmek zorundasınız. Huzura kavuşturmak, yatıştırmak için yine birlikte gidin. Zaten seviyorsunuz onu. Feda edemem kendimi. Oysa bir keresinde bunu istemiştim ve belki şimdi de istiyorum. Ama benimle mahvolup gideceğini de kesinlikle biliyorum. Bu yüzden bırakıyorum onu. Bugün saat 7'de gidip onu görecektim. Şimdi artık gitmem sanırım. Gururu yüzünden sevgime isyan edecektir. İkimiz de mahvoluruz. Bunu doğal saymayabilirsiniz. Zaten bu konuda doğal olan ne var? Beni sevdiğini söylüyorsunuz. Sevgi denir mi buna? Bütün çektiklerimden sonra böyle sevgi olur mu? Hayır, sevgi değil bu. Başka bir şey. Aglaya birden ürkerek, ne kadar sarardınız, dedi. Aldırmayın, pek uyuyamadım, halsiz düştüm. O zaman gerçekten sizden söz etmiştik Aglaya. Demek doğruydu bu. Siz gerçekten onunla benim hakkımda konuşabildiniz demek. Peki ama beni yalnız bir kere görerek nasıl sevebildiniz? Orasını bilemem. Karanlıklar içinde boyuna hayaller kuruyordum. Gözümün önünde yeni ufuklar canlanıyordu. Bilmem nasıl oldu da ilkin sizi düşündüm. Bunun nedenini bilmediğimi size o zaman apaçık yazmıştım. O karabasandan sonra gördüğüm bir düştü bu. Aradan zaman geçince çalışmaya başladım. Buraya 3 yıl gelmemeyi kuruyordum. O halde onun için geldiniz. Aglaya'nın sesi titriyordu. Evet, onun için. 1-2 dakika süren sıkıcı bir sessizlik oldu. Aglaya kalktı, kuşkulu bir halde. Bu kadın diye başladı. Dediğiniz, inandığınız gibi deli bile olsa, onun uydurma delilikleri beni ilgilendirmez. Rica ederim Lev Nikolayevich, şu 3 mektubu alın, götürün, benim adıma yüzüne fırlatın. Aglaya birden sesini yükselterek, bir daha da bana tek bir satırlık bir şey göndermek cesaretinde bulunursa babama şikayet ederim. Onu tımarhaneye gönderirler, kendisine olduğu gibi söyleyin bunları. Prens oturduğu yerden fırlamış, Aglaé'nin ansızın patlak veren bunalımını seyrediyordu. Birdenbire önünden bir sis perdesi dağılır gibi oldu. "Bu sizin gerçek duygunuz değil," diye mırıldandı. Aglaé kendinden geçmiş gibi haykırıyordu. "Doğru, gerçeğin ta kendisi." Yanı başlarında telaşlı bir ses duyuldu. "Doğru olan da neymiş, ne gerçeğiymiş o?" Lizaveta Prokofievna karşılarındaydı. Aglaé hemen ona atıldı. "Gerçek olan Gavril Ardalyonovich ile evlenmemdir. Gavril Ardalyonovich'i sevdiğim, yarın onunla evden kaçacağım gerçektir. Duydunuz mu? Merakınızı giderdiniz mi? Memnun musunuz artık?" Aglaé sözlerini bitirip eve koştu. Lizaveta Prokofievna, "Yok oğlum, siz şimdi gitmeyin," diye prensi durdurdu. "Lütfen bize kadar gelin de olayı anlatın. Nedir bu çektiğim azap? Zaten bütün gece gözüme uyku tutmamıştı." Prens hanımefendinin peşinden yürüdü. 9. Lizaveta Prokofievna köşke dönünce ilk girdiği odadan öteye geçemedi. Prens'e oturmasını söylemeyi bile unutarak kanepeye bitkince çöküverdi. Burası şömineli, oldukça büyük bir salondu. Ortada yuvarlak bir masa, pencerelerin yanında, etajerlerin üstünde çiçek kalabalığı göze çarpıyordu. Arka duvarda bir cam kapı bahçeye açılıyordu. Adelaide ile Alexandra, anneleriyle prensi şaşkınlıkla süzerek odaya girdiler. Genç kızlar yazlıkta her zaman saat 9'a doğru kalkarlardı. Yalnız Aglaé 2 gündür bahçede dolaşmak için biraz daha erkenciydi. Gene de 7'de filan değil, kalkması 8'i buluyordu. Türlü kuşkulardan gece boyunca gerçekten gözüne uyku girmeyen Lizaveta Prokofievna, Aglaé'nin kalktığını tahmin ederek onu bahçede bulmak için 8'e doğru kalktı. Ama kızını ne bahçede ne de yatak odasında bulabildi. Büsbütün meraklanarak büyük kızlarını uyandırdı. Hizmetçi kızdan Aglaé Ivanovna'nın daha saat 7 olmadan parka gittiğini öğrendiler. Genç kızlar kardeşlerinin bu yeni garipliğini gülümseyerek karşıladılar. Annelerine onu aramak için parka giderse Aglaé'nin buna kızabileceğini söylediler. Belki de 3 gün önce sözünü ettiği, hiç de olağanüstü bulmadığını söylediği Prens Seçe ile elinde bir kitap parktaki yeşil boyalı sırada oturuyordu. Randevuyu yakalayan ve kızının garip sözlerini duyan Lizaveta Prokofievna'nın ödü patlamıştı. Ama prensi de yanında getirince bunu sorun yapmaya cesaret edemedi. Zaten önceden kararlaştırılmış bir randevu da olsa Aglaé prensle parkta buluşup konuşamaz mıydı? Neden sonra Lizaveta Prokofievna kendini toplayabildi? "Prens, oğlum, sakın buraya sizi sorguya çekmek için getirdiğimi sanmayın. Dün akşamdan sonra herhalde daha uzun süre seninle karşılaşmak istemezdi canım." Hanımefendi birden durakladı. Prens soğukkanlı bir tavırla, "Gene de Aglaé Ivanovna ile ne diye buluştuğumuzu öğrenmek istediniz," diye tamamladı. "İstedim ya, ne varmış bunda? Doğruyu söylemekten korkum yok. Çünkü kimseye ne kötülüğüm dokundu ne de bunu aklımdan geçiririm. Onu demek istemedim ama öğrenmeyi istemekte hakkınız, annesiniz. Aglaé Ivanovna ile bu sabah tam saat 7'de yeşil sıranın yanında buluştuk. Dün akşam önemli bir iş görüşmek istediğini mektupla bildirmişti. Buluştuk ve tam bir saat yalnızca Aglaé Ivanovna'yı ilgilendiren konular üzerinde konuştuk." Lizaveta Prokofievna ağırbaşlı bir tavırla, "Tabii, o kadar olacak oğlum, kuşkusuz o kadar," dedi. Aglaé birdenbire odaya girerek, "Çok güzel söylediniz prens," dedi. "Yalan söyleyecek kadar alçalmayacağımı anladığınız için size yürekten teşekkür ederim. Bu kadarı yeter mi maman, yoksa sorguyu sürdürecek misiniz daha?" Lizaveta Prokofievna öğüt verir gibi, "Şimdiye kadar sana karşı yüzümün kızarmadığını bilirsin," dedi. "Böyle bir şey olsa buna sevinirdin belki. Hoşça kalın ve rahatsız ettiğim için beni bağışlayın prens. Size karşı saygıma güvendiğinizi umarım." Prens başıyla iki yanı selamlayarak sessizce çıktı. Alexandra ile Adelaide gülümseyerek aralarında bir şeyler fısıldaştılar. Lizaveta Prokofievna onlara sert sert baktı. Adelaide gülerek, "Prensin selam verişinin güzelliğine güldük maman," dedi. "Bazen çuvaldan farksız oluyor ama şimdi Yevgeni Pavlovich gibi." Lizaveta Prokofievna, "Kibarlık, incelik dans hocalarından değil insanın kalbinden gelir," diye sözünü bağladı. Aglaé'ye bakmadan yukarıya odasına gitti. Prens eve 9'a doğru döndü. Taraça'da Vera ile hizmetçi vardı. Gecenin dağınıklığını topluyorlardı. Vera sevinçle, "Çok şükür siz gelmeden bitirebildik," dedi. "Günaydın, biraz başım dönüyor, pek uyuyamadım da yatsam iyi olacak." Gene dünkü gibi burada, barakada değil mi? Peki söyleyeyim de sizi uyandırmasınlar. Babam bir yere kadar gitti. Hizmetçi çıktı. Vera peşinden giderken birden döndü. Kuşkulu bir tavırla prense yaklaştı. Şu zavallı çocuğa acıyın prens. Kovmayın onu bugün. Kovacak değilim. Dilediği gibi hareket etsin. Ne yapabilir ki? Aman sert davranmayın ona. Yok efendim, ne diye. Alay da etmeyin. En önemlisi bu. Asla. Vera kızardı. Sizin gibi birine bunları söylemem akıllıca bir davranış değil zaten. Çıkmak üzereyken hafifçe dönerek, yorgunsunuz ama şu anda gözleriniz pek sevimli, dedi. Mutluluk dolu. Prens heyecanla, gerçekten öyle mi, dedi. Neşeyle güldü. Ama bir delikanlı kadar pervasız olan Vera nedense utanıverdi. Daha çok kızardı. Gülmeye devam ederek hızla odadan çıktı. Ne kadar da sevimli, diye düşündü prens. Hemen de unutuverdi onu. Taraçanın kanepeyle önünde masanın bulunduğu köşesine geçerek oturdu. Yüzünü elleriyle örttü. 10 dakika kadar öylece kaldı. Sonra birden elini cebine soktu. 3 mektup çıkardı. O anda kapı açıldı. Kolye girdi. Prens mektupları gene cebine koydu. Bir süre bu işi erteleyebilmiş olmasına sevinir gibiydi. Kolye kanepeye oturarak onun gibilere özgü bir tavırla hemen konuya girdi. Ne iş değil mi? Hipolite ne göze bakıyorsunuz şimdi? Ona karşı saygınız kalmadı değil mi? Neden? Biraz yoruldum Kolya. Hem bu konuya yeniden dönmek üzecek beni. Kendisi nasıl? Uyuyor. 2 saate kadar da uyanmaz. Siz galiba evde uyuyamadığınız için parka çıkmış olmalısınız. Heyecan tabii, haklısınız. Evde uyuyamadığımı, parkta dolaştığımı da nereden biliyorsunuz? Az önce Vera söyledi. Girmeyeyim diye uğraştı, dayanamadım. Hiç olmazsa 1 dakikacık olsun. Hipolit'in başında 2 saat bekledim. Nöbeti Kostya'yla bedeve devrettim. Burdovski gitti. Hadi yatın artık prens. Geceniz, gününüz hayırlı olsun. Ama doğrusunu ister misiniz? Şaşırdım ben bu işe. Tabii bütün bunlar... Hayır prens, hayır. Ben açıklamaya şaşırdım. Özellikle tanrısal güçe, öteki dünya ile ilgili kısma. Orada büyük bir düşünce var. Prens herhalde büyük düşünce üzerine vakit kaybetmeden konuşmak için gelen Kolya'ya şefkatle baktı. Kolya, önemli olan yalnız düşünce değil ayrıntılar, dedi. Bunu Voltaire, Rousseau, Proudhon gibi biri yazmış olsa okur, üzerine düşünür, bu derece şaşmazdım. Ancak 10 dakika yaşayabileceğini bilen bir adamın böyle konuşması yaman doğrusu. Bu derece duyarlılık. Doğrudan doğruya meydan okumak bu. Manevi gücün bu kadarı şaşırtıyor insanı. Bütün bunların üstüne onun silahı bile boş bıraktığını öne sürmek pek aşağılık bir iddia olur. Yalnız dün bizi aldattı o, kurnazlık etti. Bavulunu kendisi hazırlamıştı. Benim pişto filan gördüğüm yok. Bütün eşyasını kendisi toparlamak istemişti. Çok şaşırdım doğrusu. Vera onu burada bıraktığımızı söyledi. Yemin ederim size hiç delikesi yok bunun. Hiçbirimiz yanından ayrılmıyoruz. Gece yanında sizden kim vardı? Ben, Kosta, Lebedev, Burdovski, Keller biraz kaldı. Sonra bizde yatacak yer olmadığı için Lebedev'e gitti. Ferdişçenko da Lebedev'le geceledi. Saat 7'de gitti. General her zaman Lebedev'de kalır. Şimdiden gitti bile. Lebedev bilmem neden sizi arıyordu. 2 kere sordu. Belki şimdi çıkar gelir. Yatacağınıza göre onu yanınıza bıraksak mı yoksa? Ben de yatmaya gidiyorum. Size şunu da söyleyeyim. General beni epey şaşırttı. Burdovski beni nöbeti almam için saat 6'dan sonra, hatta 6'da uyandırmıştı. Azıcık dışarı çıkmıştım. Ansızın generalle karşılaştım. Hala o kadar sarhoştu ki beni tanıyamadı. Duvar gibi önüme geçti. Ayrılır ayrılmaz da hasta nasıl onu yoklamaya gidiyordum diyerek üzerime atıldı. Anlattım. Bunların hepsi iyi dedi. Yalnız ben seni uyarmak istiyordum. Bunun için kalktım. Tahminime göre Gospodin Ferdişçenko'nun yanında konuşmamızı pek uygun düşmeyecek. Anladınız mı prens? Acaba gene de bizim için hepsi bir. Elbette hepsi bir. Mason değiliz ya. Hatta ben generalin beni gece vakti uyandırmaya gelmesine de şaştım. Ferdişçenko'nun gittiğini söylüyordunuz değil mi? Evet, saat 7'de. Geçerken bana uğradı. Nöbetteydim. Uykumu tamamlamak için Wilkin'e gidiyorum, dedi. Burada ayaş bir Wilkin var. Hadi ben de gideyim artık. Lukyan Timofeyich geliyor. Prensin uykusu var. Çekin arabanızı. 1 dakika sayın prensim. Benim için son derece önemli bir iş hakkında... Lebedev odaya girerken bunları hafif sesle, resmi tavırla söyledi. Azametli bir baş selamı verdi. Gittiği yerden yeni dönmüş, odasına bile uğramadığı için şapkasını bırakmamıştı. Düşünceli yüzünde özel, ağırbaşlı bir ifade vardı. Prens oturmasını önerdi. Beni iki kere aramışsınız. Dünkü işi merak ediyorsunuz herhalde.
Ayrım sonu.